Ayrım 2.
Nimeta toplantı sırasında Stefan'ı gazetesinden aradı. Stefan Nimeta ile ilk kez sevgilisiyle değil bir meslektaşıyla konuşur gibi konuştu. Sesi ciddi ve endişeliydi. O da bu bildirinin musibet işlere başlangıç teşkil edeceğini düşünüyordu. İlk kez kendilerine dair konuşlara girmedi. Ne Burhan'ın dönüşünü sordu ne de boşanma işinden söz etti. Her zaman yaptığı gibi onu özlediğini, dudaklarından, ensesinden, boynundan öptüğünü bile söylemedi. Elindeki bilgileri bir saate kadar fakslayacağını, yarın tekrar görüşmeleri gerektiğini bildirdi sadece. Telefonu kapadığında Nimeta 3 yıllık derin bir uykudan yeni uyanıyor gibi şaşkın, endişeli, biraz da mahzundu. Gazeteciler beklediler. Milosevic'in yardımcısı Dušan Mitrović konuşmasını yaptı ve bildirinin Yugoslavya ve Sırbistan için bir tehlike teşkil ettiğinden söz etti. Üstelik bu konuşması hükümetin sözcülüğünü yapan bir gazetede de tümüyle yer aldı. Milosevic'ten hala tıs yoktu ama Dušan'ın sözleri büyük bir yanılgıyla onun düşünceleri olarak yorumlanmıştı. Aklı başında insanlar rahat bir nefes aldılar. Nimeta o akşam Burhan'ı her zamanki gibi sessiz ve coşkusuz karşıladı. Diğer akşamlardan farklı olarak bu kez uzun uzun Nimeta'nın iş yerindeki gelişmelerden bahsettiler. Burhan da bildiriden haberdardı ve endişe duyuyordu. Bildiriye Kinin'deki Hırvatlar, Bosna'daki Boşnaklardan çok daha şiddetli bir tepki göstermişlerdi. Ve Burhan da bu tepkiden etkilenmişti. "Senin Zagreb'deki gazeteci arkadaşın ne diyor bu işlere?" diye sordu Burhan. "Stefan'ı mı kastediyorsun?" "Evet. Onunla Ivan konuştu bugün. Zagreb, Bosna'dan daha rahatsızmış bu konuda. Başımızın üstünde bir uğursuz kuş dolaşıyor gibi bir duyguya kapılıyorum Nimeta," dedi Burhan. "Uğursuz kuş 3 yıl önce havalandı. Rankovic'in cenaze töreninde. Bakalım ne zaman nereye konacak," dedi Nimeta. Kocası gözlüklerinin üzerinden şöyle bir baktı Nimeta'ya. Ya da ona öyle geldi. Akşam odalarına çekildiklerinde Burhan karısına sarıldı ama sevişmedi. Çıt çıkarmaya korkarak yattı Nimeta erkeğin kolları arasında. Kıpırdarsa kocasının uyanmasından ve onunla sevişmek istemesinden korkuyordu. Sabah Burhan ve çocuklar evden çıktıktan sonra Stefan'a telefon etti. "Yine söyleyemedim Stefan. Ayrılmak istediğimi, başka bir adamı sevdiğimi, artık onu sevmediğimi söyleyemeyeceğim Burhan'a. Hiçbir zaman söyleyemeyeceğim. Beni affet," dedi. "Çünkü Burhan'ı seviyorsun Nimeta," dedi Stefan. "Oo, hayır Stejo. Ben seni seviyorum deliler gibi. Her an seni düşünüyorum, seni özlüyor ve sadece seninle sevişmek istiyorum. Sen bana aşıksın ama kocanı seviyorsun. Nereden çıkartıyorsun bunu?" "Bunu onu incitmek istememenden anlıyorum. İnsan kendi saadeti pahasına ancak sevdiklerine böyle duyarlı davranır. Nereden mi biliyorum? Çünkü ben sana hem aşığım hem de seni seviyorum Nimeta. Sevdiğim için de üzülmeni istemiyor. Bağışlıyorum seni." "Beni anlamaya çalış Stejo," dedi Nimeta. "Buluştuğumuz zaman daha iyi anlatacağım her şeyi. Ne zaman geliyorsun buraya?" "Bosna'ya gelmeyeceğim uzun bir süre. Londra kadrosunda bir yer boşaldı. Tayinimi isteyeceğim bugün." "Doğru mu bu?" Sesi titriyordu. "Elbette. İnanmıyorum Stejo. Bir daha görüşmeyecek miyiz?" "Görüşürüz. Ama iki sevgili olacaksak bu benim şartlarımda olur. Sen şartımı biliyorsun. Sen erkeksin. Kimseye bir bağın yok. Zor durumda olan benim. Ailemi parçalamamı istiyorsun benden." "Aşkı paylaşamıyorum Nimeta." "Aşkı paylaşmıyorsun ki ben... Bir seçim yapmanı istedim senden. Sen seçimini yaptın. Bu seçimi isteyerek yapmadım. Mecburdum buna. Sorumluluklarım var benim. Sorumlulukların sıralanması da bir seçimdir. Ve sen beni cezalandırmak için Londra'ya gidiyorsun. Bunu seni cezalandırmak için yapmıyorum. Neden gidiyorsun öyleyse? Seni unutmak için. Unutabilecek misin? Bu mümkün mü? Deneyeceğim. Oysa ben seni asla unutmayacağımı denemeden biliyorum. Ben denemek zorundayım. Neden? Çünkü sevdiğim kadın hayatını benimle paylaşamıyor. Elimden geleni yapıyorum. Biliyorsun bunu. Seninle birlikte olmak için her fırsatı kullanıyorum. Bahaneler yaratıyorum. Arkadaşlarıma, aileme sürekli yalan söylüyorum. Bana yetmiyor Nimeta. Bu yaşam tarzı beni tatmin etmiyor. Benimle birlikte yürüyemeyeceksen ilişkimizi bitirmek zorundayız. Nasıl istiyorsan öyle olsun Stejo, dedi Nimeta kuru bir sesle. Telefonu kapadıktan sonra kalkmadı yerinden. Bacaklarına, kollarına felç inmiş gibi kıpırdamadan oturdu. O Stefan'ı yaşadığı sürece unutamayacağını biliyordu. Ama sevgilisi araya mesafe sokarak onu unutabilecekti demek. 3 yıldan beri deliler gibi sevdiği adam birkaç bin kilometreyle halledecekti bu işi. Öylesine yoğun yaşamışlardı ki sevgiyi, şimdi onsuz ve sevgisiz ne yapacaktı acaba? İlk tanıştıkları günden geriye doğru film şeridi gibi akıyordu gözlerinin önünden yaşadıkları. Gözyaşları da yanaklarından akıyordu. 3 yıl boyunca ofiste masasının üstündeki telefona her çalışında atılırken ince bir umudu yeşertirdi içinde. Ya oysa, eğer oysa dünyayı unuturdu, kuşlar ötüşürdü sesinde. Stefan sık sık gelirdi Saraybosna'ya. Avrupa Oteli'nin barında buluşurlardı. Yanlarında başka iş arkadaşları da olurdu ama o ikisi sadece birbirlerini duyar, birbirlerini görürlerdi. Aynı ilk karşılaştıkları gündeki gibi. Stefan, Ali Paşina Polya'da Nimeta'nın iş yerine yakın bir daire tutmuştu. Burhan kent dışına çok sık gittiği için buluşmaları kolaydı. Nimeta işten çıktıktan sonra Stefan'ın evine gidiyor, birkaç saat kalıyordu. Orada geçirdiği zaman içinde iki çocuklu orta yaşa yelken açmış, bezgin ve yorgun bir kadından içinden yaşama sevinci ve şehvet fışkıran bir dişiye dönüşüyordu. Stefan ona dokunduğunda sanki göğüsleri dikleniyor, kalçaları yuvarlanıyor, gençleşiyor, enerji doluyor, birazdan yaşayacağı o dayanılmaz hazzı vücudunun her bir zerresiyle emebilmek için bir yay gibi geriliyor, farkına bile varmadan hazırlanıyordu sevişmeye. Nimeta sadece sevişirken değil, sevgilisinin yanında olduğu her an uçsuz bucaksız bir mutluluk denizinde yüzüyor gibiydi. Sevinci sesine, gözlerine, tenine yansıyordu. İş nedeniyle bir araya geldiklerinde, grup halinde bir kahveye veya bara gittiklerinde vücut dillerinin onları ele verdiğinden emindi. Sürekli birbirlerinin yakınında oluyor ve gözlerini birbirlerinden ayıramıyorlardı. Bu nedenle Nimeta Stefan'la dışarıda beraber olmaktan kaçınıyor, evde buluşmayı tercih ediyordu. Sürekli iş uzadı bahanesiyle eve geç dönmeleri çocukları tedirgin etmeye başlamıştı bir zaman sonra. Nimeta 2 defa iş dolasıyla bir kere de kısa bir resmi tatilde iş bahanesiyle Zagreb'e gitmişti. Zagreb'de onu tanıyan olmadığı için çok daha rahat olabilmişlerdi. Nimeta sevdiği adamla bir lokantada mum ışığında baş başa yemek yiyebilmenin, sokaklarda, parklarda genç sevgililer gibi el ele dolaşabilmenin keyfini sürmüştü. Sonra yavaş yavaş yorgunluğu başlamıştı sevdanın. Birlikte geçirdikleri zaman Stefan'a yetmiyordu. Bu ikili yaşam Nimeta'nın da hoşuna gitmiyordu ama esas mızıkçılık Stefan'dan kaynaklanmıştı. Sonunda bir seçime kilitlemişti Nimeta'yı. Çocuklarını bırakamayacağı savını da çürütmüştü. Onları bırakman gerekmiyor, ben Saraybosna'ya yerleşirim. Yaptığım iş buna müsait, demişti. Nimeta hiç baş kaldırmamıştı kimseye o güne kadar. Esintiliydi, özellikle kocasına karşı şımarıklıkları vardı. İnatçıydı ama düzenini darma duman edebilecek hamleleri yapmaktan hep çekinmişti. Kafasında kavak yerleri esen genç bir kızken bile. 70'li yılların başında ailece İstanbul'a gitmişlerdi. Orada hem babasının hem de annesinin yıllardan beri görmedikleri akrabaları vardı. 15-16 yaşlarındaydı Nimeta. Uzun boylu, açık kumral, buğday başağı gibi bir kızdı. İstanbul büyülemişti onu. Birkaç yaz üst üste gelmişler, Erenköy'de oturan akrabalarının yazlığında kalmışlardı. Bağdat Caddesi üzerindeki kahvelerde kuzenleriyle kikir kikir, fıkır fıkır dondurma yiyerek, açık hava sinemalarında mahallenin delikanlılarıyla buluşarak, denize girmek için kiraladıkları sandallarda delice eğlenerek, hala unutamadığı güzellikte tatiller yapmışlardı. O yazların birinde Erenköy'deki köşkün yan komşusunun oğluyla flört etmişti. Yaz tatillerinin gelmesini iple çekerek bekler olmuştu. Sevgilisinden gelen mektupları sökmek için Türkçe öğrenmeye başlamıştı. Bir yaz sonu Bosna'ya dönmeden önce Nimeta'yı istemeye gelmişlerdi Erenköy'deki komşuları. Babası bu işe sıcak bakarken Raziye Hanım razı olmamıştı. Sen kızına üniversite okutacaktın hani diye sormuştu bir Türk genciyle evliliği onaylayan kocasına. İstanbul'da da üniversite var. Doğru dürüst Türkçe bilmiyor ki o, demişti Raziye Hanım. Öğrenir. Benim başka kızım yok. Daha iyi ya, başka kızın olmadığına göre Nimata için en iyisini istemek zorundasın. Nesi en iyi bu gencim kuzum? Tahsili var, hali vakti yerinde. Üstelik terbiyeli ve yakışıklı. Saraybosna kaynıyor tahsilli, terbiyeli ve yakışıklı gençlerle. Evet ama orası Saraybosna. Tito'nun öldüğü gün orada neler olacağını kimse bugünden bilemez. Türkiye, Türkiye'dir. 5 asırlık Osmanlı mülküdür. Kız buraya kök salar, sonunu görerek yaşar. Bencillik etme hanım. Kızı Türkiye vereceksek biz de tası tarağı toplayıp İstanbul'a geçelim, demişti Raziye Hanım. Nimeta ilk aşkını 18 yaşının tüm heyecanıyla yaşıyordu. Yine de annesine baş kaldırıp ben burada kalacağım diyememişti. Bosna'ya vaktinden önce dönüş yapan annesinin hiç yüzüne bakmadan yol boyunca ağlamıştı evlerine varana kadar. Onu istemeye gelirken getirilen gülleri kurutup saklamıştı. Aylarca ailesine surat asmıştı. Ne ertesi yıl ne de daha sonra dönmemişlerdi İstanbul'a. Raziye Hanım'ın İstanbul'u sevmemesinin nedenleri vardı. Osmanlı'nın 400 yılı aşkın saltanatı sona erdiğinde Balkan'ın o uzun dönem içindeki efendileri kendilerini göç yollarında bulmuşlardı. Ve o gün bugündür hep göçüyordu boşnaklar. Savaş rüzgarlarının her estiğinde, ki Balkanlar'da çok sık eserdi bu rüzgar, Bosnalı dengini toplayıp düşer olmuştu yolları. İstanbul ayrı düşen anaoğullar, karı kocalar, kardeşler, sevgililer demekti. Sönen ocaklar, solan bahçeler demekti. Dönüşü olmayan gidişler, hasreti dinmeyen gurbetler demekti. Ne zaman birileri gitmeye kalksa Bosna topraklarından İstanbul'a doğru acı ve özlem eşlik ederdi gideni sonsuza kadar. Bosna ve İstanbul aynı kaynaktan fışkıran ama değişik yataklarda çağıldayan iki nehir gibi asırlardır birbirlerine kavuşamadan akıp duruyorlardı mecralarına doğru. İstanbul'a, Bursa'ya, İzmir'e, Adapazarı'na göç veren Bosna, huzuru, güveni, mutluluğu yakalamak için 5 parmağını açarak elini Trakya üzerinden Anadolu'ya uzatan güçsüz düşmüş bir dev gibiydi. Ve bir kaçıştı İstanbul. Umudun yitirildiği noktaydı. Gözyaşları sel gibi akmaya başladığında önüne katar İstanbul'a sürüklerdi mutsuzları. Gurbet ne yana düşer usta? 1878. En umarsız, en yakıcı ayrılıkları Osmanlı'nın Bosna'yı gözden çıkardığı 1878 yılında yaşamıştı boşnaklar. Bosna Hersek'in idaresi Osmanlı'dan alınıp Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na verilmişti. Çaresizliğini kabullenmişti Osmanlı. Parça parça çözülmekteydi koskoca imparatorluk. Her kıpırdanışında sanki bir toprak parçası daha kopuyordu bağrından. Koskoca Bosna vilayeti Osmanlı'nın şanlı Rumeli sancağı tek kurşun atılmadan, savaşılmadan, uğruna kan dökülüp şehit olunmadan, masa başında alınan kararlarla, atılan imzalarla gavura bırakılıyordu. Eriyordu Osmanlı. Raziye Hanım'ın büyük dedesinin yüreği kan ağlıyordu. Ateşten bir el sıkıştırıyordu bağrını. Çaresizlik, kararsızlık. Ya bundan böyle haçın gölgesinde onursuz ve boynu bükük sürdürecekti kalan ömrünü, ya da kökünden, toprağından sökülecek, evini, barkını, işini, gücünü bırakıp düşecekti yollara. Kendi gibi yüzlerce garibin yanı sıra denkler, yükler, torbalar ve mekkari arabalar arasında İstanbul'a doğru. İşsiz güçsüz, yersiz yurtsuz kalmaya. Bir karar ki iki yüzü keskin bıçak. Hüsrev Ağa göçe karar verir vermez bir an evvel hazır etmişti Firuze kolye ile küpeleri. Hatırı büyüktü ısmarlayanın. Salih Zeki Bey kız kardeşinin boynunda görüp beğenmişti. Hüsrev'in el emeği göz nurunu da bir benzerini yeni gelini için ısmarlamıştı. İki eli kanda olsa emanetini teslim etmeden bir yerlere gitmezdi Hüsrev Ağa. O ailenin hakkı vardı üstlerinde. Anası Salih Zeki Bey'in babasının Travnik'teki çiftliğinde büyütülmüştü. Anasına hanımlara layık çeyiz düzüp gelin etmişler, doğan çocuklarının elinden tutmuşlardı. Başçarşıdaki dükkanı bile o aileye borçluydu Hüsrev. Fehim Bey dükkanı açması için yardımda bulunmakla kalmamış, hem Travnik'teki konaklarının hem Saraybosna'daki evinin bütün gümüşlerini de ona yaptırtmıştı. Tepsilerden, sahanlardan güğümleri, kızı Reşide'nin belindeki kemerlerden, oğlu Salih Zeki'nin cebindeki tütün kutularına kadar. Göç kararını aldığında sıkıştırmıştı çırağını, bir an önce çakması için taşları yerlerini. Ve işte şimdi önünde gök gök parıldayan taşlarıyla frize kolye, narin bir yılan gibi kıvrılmış duruyordu tezgahın üzerinde. Sarkaçlı küpeleri de kolyenin yanı sıra itinayla paketleyip hazır etmişti. İki adet at hazırlatmıştı. Travnik'e çabuk varmak için, ama şansı varmış ki Salih Zeki Bey'in Saraybosna'da Vratnit'teki konağında olduğu haberini almıştı. Bir koşu gider teslim ederdi emaneti. Sonra elinde kalan diğer siparişlerin kimini bitirir, kiminin parasını geri verirdi ve başlardı göç hazırlığını. Konağa vardığında az bekledi iç avluda. Ayaklarına, kapı önüne çifter çifter dizelenmiş incecik, yumuşacık oğlan derisinden yapılmış terliklerden birini geçirdi. Güneş ışığının apaydınlık ettiği selamlığı aldılar onu. Soğuk vişne şerbeti ve İstanbul'dan gönderilmiş güllü, sakızlı lokum ikram ettiler. Dikkat etti, vişne şerbetini sundukları ibrik 17 yıl önce eliyle işlediği ibrikti. Tepsi de öyle. Göğsü kabardı. Gençliğinde çıraklardan medet ummaz kendi elleriyle işlerdi gümüşü. Şimdilerde elleri titriyor, gözleri eskisi kadar iyi görmüyordu ince işi. Az bekledi. Biraz sonra kapıdan uzun boyu, çakmak çakmak mavi gözleri ve tiril tiril sadakor mintanıyla Salih Zeki Bey girdi içeri. Hüsrev Ağa'yı ileri yaşına yaraşır şekilde hürmetle selamladı. Hal hatır sordu. Hüsrev Ağa paketi açıp kolyeyle küpeleri serdi sedirin üstüne. Gözlerinden bir ton açık mavi taşlara hayranlıkla baktı genç adam. Hemşireme yaptığınız mücevherleri pek beğendi hanımım. Ben de ona buralardan ayrılmadan bir Bosna hatırası hediye etmek istemiştim. Beğenmekte haklıymış Gül Hanım. Ellerine sağlık olsun Hüsrev Ağa dedi. İyi günlerde kullansınlar beyim, dedi Hüsrev Ağa, el emeğini taşıyan mücevherlere beğeniyle bakarak. Salih Zeki ellerini çırptığında içeri giren hizmetkara belli belirsiz bir kaş göz işareti yaptı, o kadar. Biraz sonra gül kurusu kadifeden bir keseyle geri geldi hizmetkar. Keseyi alıp Hüsrev Ağa'ya uzattı Salih Zeki. Allah bin bereket versin beyim, dedi Hüsrev Ağa ve biraz sıkılarak sordu. Demin buralardan ayrılacağınızı söylediniz. İstanbul'a mı gitmeyi düşünürsünüz? Düşünürüm Hüsrev Ağa. Gavurun idaresi altına geçtikten sonra bir hayrı kalmaz artık buraların. Ailenin yarısı zaten göçmüş. Ben de doğacak çocuğum Müslüman topraklarda doğsun isterim. Eskiler anlatırlar hep, gavurun zulmünü çok çekmiştir bu aile. Bendeniz de aynen öyle düşünürüm. Çoluğu çocuğu toplayıp gitsem derim. Ama neyle geçiniriz, ne yaparız zeban ellerde? Senin zanaatın, sanatın var Hüsrev Ağa. İşin altın bileziktir kolunda. Buralardan çok daha büyük şehirdir derler İstanbul için. Görmedim ama çok duydum. Sen her gittiğin yerde ekmeğini çıkarırsın. Hiç korkun olmasın, dedi Salih Zeki. Göçten korkması gerekenler bizleriz. Bu toprakların, bu mülklerin iradı geçmeyi verirse elimize neyleriz zaban ellerde? Senin gibi zanaatımız da yok bizim. Aman efendim, dedi Hüsrev Ağa saygılı bir sesle. Beylerin zanaatı mı olurmuş? Beyliğimiz oralarda da sürer mi bilinmez ama kararımızı vermişiz. Bizden önce giden akrabalar pişman olmadılar. Yeğenim Fehim Bey, birinci meclisi meybusanda Bosna meybusudur. Haber yollatmış, beklerler bizi de. Sen de göçecek olursan bir gün İstanbul'a, Ramide ya da Fehim Bey'i ya da meclisi ayan üyesi Halil Basiç Rıdvan Bey'i bulur, bizi onlara sorarsın. Bilirler nerede olduğumuzu, dedi Salih Zeki Bey. Hüsrev Ağa konaktan çıktığında keyifliydi. Keseyi kuşağına sokmuştu. Göç için kesin kararını vermişti. Koskoca Kolinoviç Salih Zeki bile köylerini ve bunca mülkünü bırakıp da gidiyorsa İstanbul'a, bu hayra alametti. Bu akşam mutlaka açacaktı konuyu karısına. Bir an evvel hazırlanmalıydılar. Gecikmeden yola düşmeliydiler. Farkına bile varmadan bir türkü gelip oturdu dudaklarına. Güneşin sıcağını duyumsadı sırtında. İçinden kedi gibi gerinmek geldi. Günlerden beri ilk kez rahatladığını hissetti. İç huzuruyla yürüdü. Huzurunun çok kısa süreceğini, damadının göçe karşı çıkacağını ve sevgili torunu Memo'yu geride bırakacaklarını bilmiyorlardı henüz. Bu göç kararıyla kızının yavrusundan bir daha hiç kavuşmamak üzere ayrı düşeceğini bilmiyordu. Raziye Hanım işte bu oğlunu terk ederek İstanbul'a göçen babaannenin öyküsünü dinleyerek büyüdü. Küçücük bir kızken yüreğine İstanbul'da yitip giden, oğlunu ana kucağından, ana sıcağından mahrum bırakan bir kadının nefreti oturdu. İstanbul çocukların analardan ayrı düşmesi demekti. Ailesiyle İstanbul'a göçen Faika'nın geride kalan oğlu Memo, sevgisiz bir ortamda hayal meyal hazırladığı annesine ve tüm kadınlara düşman yetişti. Çok geç yaşlara kadar evlenemedi bu yüzden. Yıllar sonra soyunu sürecek bir oğul sahibi olmak için ancak 50'li yaşlarında evlendiğinde genç karısı adeta alay eder gibi bir erkek çocuk yerine ikiz kızlar verdi kucağına. Yaşıtları torunlarıyla oynarken onun dizlerine ikiz kızlarını da koydu Karatali. Hiç sevemedi kızlarını da. Onlara ısınamadan, sevgiyle sarılamadan göçüp gitti küs olduğu dünyadan. İstanbul kızlarını sevmeyen baba demekti. Allah'tan ikizlere kol kanat gelecek, babalık edecek, genç, neşeli ve yeğenlerine düşkün bir dayı vardı ailede. Çok sevilen ancak ailesi yine İstanbul yüzünden parçalanmış, yalnız kalmış bir dayı. Yıllar sonra büyüdüklerinde Raziye'nin ikizi gelin gitti İstanbul'a. Her yıl en az bir kere buluşmaları vaadiyle gitti. Kardeş ve yurt hasreti çekti gurbette. Çaresiz hastalığa yakalandı. Raziye İstanbul'a varabildiğinde çok geç kalmıştı. Elinde menekşeler ve Saraybosna'dan götürülmüş bir avuç toprakla diz çökmüştü mermer taşın karşısında. Kardeşinin taşa yazılı adını parmaklarıyla okşamıştı. Toprağını sulamıştı. Yaşlar yağmur gibi inmişti yanaklarında. Dağılan aileler demekti. Kardeş acısı demekti İstanbul. Acılar zaten hiç dinmezdi dünyanın bu bölgesinde. İkinci Cihan Savaşı dünyayı kavurduğu zaman da Balkanlarda en büyük acılar yine boşnaklardan yana düşmüştü. Savaşı onlar çıkarmamışlardı. Taraf tutmamışlardı. Silahı ellerine ancak yurtlarını ve canlarını düşmana karşı korumak için almışlardı. Ve onlar düşmanlarını sadece işgal orduları sanarken katlana katlana çoğalmışlardı düşmanları. Kapı komşuları düşmana dönüşmüştü. Hiç bitmeyen bir çileydi boşnakların dramı. Sırpların Büyük Sırbistan hayalinden dolayı Çetnikler 1942 yılında acımasızca katletmişlerdi boşnakları. 1943 yılında yine Çetnikler 8 binini çocukların ve yaşlıların oluşturduğu 9 bin Müslümanı öldürmüşlerdi. Sonra Ustaşe denen faşist hırvatlarla savaşmaya başlamışlardı boşnaklar. Daha fazla ölü, daha fazla yaralı, daha fazla söndürülmüş ocak. Açlık, acı ve sefalet. Canlarını kurtarabilmek için Hitler'in 13. SS birliğine hançere bile katılmışlardı sonunda. Boşnaklar hayatta kalabilmek için Almanların yanında partizanlara karşı, Hırvatların yanında Sırplara karşı, Sırpların yanında Hırvatlara, Çetniklerin yanında Ustaşelere, Ustaşelerin yanında Çetniklere karşı ve partizanların yanında hepsine karşı savaşıp durmuşlardı. Hiç kimseye yaranamamışlardı. En çok ölüyü onlar vermişlerdi.